Ayrım 28. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele. 1915-1916 cilt 1. James Bryce, Arnold Toynbee. Sayfa 372. 38. Hakkari bölgesinden mülteciler. Urmiye'deki Amerikan misyonerlik merkezi üyelerinin yazdığı mektuplardan yapılan alıntılar, Amerikan Presbiteryen Kilisesi Yabancı Misyonlar İdare Heyeti tarafından aktarılmıştır. Dipnot. Bu mektuplar Amerika'nın Ermeni ve Süryanilere Yardım Komitesi'nin 25 Haziran 1916 tarihli bülteninin 6. ve 7. sayfalarından yayınlanmıştır. Doktor Shedd bir raporunda bu mektupları bir araya getirmiş, mektupların yazarlarının isimlerini ve biri hariç tarihlerini belirtmemiştir. Presbiteryen Misyonerlik Heyeti Yardımcı Sekreteri Mr. Scott, New York'tan Toynbee'ye gönderdiği 16 Mayıs 1916 tarihli bir mektupta bu bilgilere ulaşmanın artık mümkün olmadığını bildirmiştir. Zati ifadelerden anlaşıldığı kadarıyla ilk mektup son zamanlarda Hakkari'den Salmas'a gelen mültecileri teftiş amacıyla yaptığı ziyaretten Urmiye'ye yeni dönen bir misyoner tarafından yazılmıştır. Diğer iki mektup ise Hakkari mültecileri Salmas'tan Urmiye düzlüğüne akmaya başladıktan sonra Urmiye'de yazılmıştır. İlk mektubun Mr. E.T. Allen tarafından yazılmış olması mümkündür. Fakat Mr. F.W. McDowell da 1915 sonu ile 1916 başında hayli bir zaman Salmas'ta çalışmıştı. A. Reverend E.T. Allen'ın 8 Kasım 1915 tarihinde gönderdiği mektuptan alıntı. Bildiğiniz gibi Türklerin ve Kürtlerin birlikte yaptığı ilk saldırı Haziran ayında geldi ve kısmen başarılı oldu. İnsanlar yaşadıkları vadilerden Tiari, Tikoma, Tal ve Baz'ın ortasındaki yüksek dağlara sürüldüler. Bu hareket sırasında fazla can kaybı olmadı ama birçok köy tahrip edildi. Düşman kuvvetleri bir sebepten dolayı geri çekildiler ve sadece yerel güçlerin yaptığı ani saldırılar dışında birkaç hafta nispeten sakin geçti. 3 hafta kadar önce Türkler ve Kürtler dağlardaki müstahkem mevkilerinden yeni bir saldırıda bulundular ama püskürtüldüler. Kaçış yollarının bir bölümü Kürtler tarafından tutulan 15 ila 20 bin kişi zor da olsa kaçmayı başarmış. Kürtler tarafından izlendikleri halde Tal ve Kon vadilerine inerek Çölemerik yani Hakkari yolundan kaçmak için zapın yönünü yukarı çevirmeyi denemişler. Çölemerik köprüsünde Kürtlerle karşılaşınca akıntıyı aşağı vermek zorunda kalmışlar. Tiari'nin başında zapı geçmişler ve Kürtlerin savaşa gitmek üzere boşalttıkları tepelere çıkmışlar. Daha sonra Çölemerik'in arkasından dolaşmışlar ve Koçanis ve zap arasındaki köprüye varana dek hiçbir düşman güçle karşılaşmamışlar. Burada onları bekleyen Kürtlerle karşı karşıya gelmişler. Şiddetli bir çarpışmadan sonra Kürtleri yenmişler. Bundan sonra hiçbir sorunla karşılaşmadan güvenlik içinde Başkale'ye varıp oradan da Salmas'a inmişler. Ben de onları Salmas'ta buldum. Tahminime göre sayıları 15-20 bin arasında. Bunların arasında Marşimun ailesi ve bir ikisi hariç bizim bütün yardımcılarımız da var. Marşimun Nasturi Kilisesi Patriği'dir. Dağda kalanlardan belki 1000 kişi daha kaçmayı başarmıştır. Orada kısılıp kalmış daha binlerce kişi var ve akıbetlerinin ne olacağı hala belirsiz. Bu son saldırıda öldürülenlerin sayısı hakkında kimse bir tahminde bulunamıyor. Ama hiç şüphesiz bu sayı çok yüksek olmalı. Bu söylediklerim Salmas'ta bulunanlarla ilgili. Her şeyi anlamak mümkün değil ama durumları özetle bu. Çoğunun ne bir barınağı ne de yatak yorganı var. Üstlerinde hiçbir şey olmadan çıplak yerde yatıyorlar. Yağmurlar başladı, kışta erken bastıracakmış gibi gözüküyor. Bunun barınacak yeri olmayan bu binlerce kişi için ne demek olduğunu söylemeye gerek yok. Aşağı indiklerinden beri birçoğu buradaki dağlılarda görülen bir çeşit bağırsak sorunu yüzünden hastalandı. Doktor David Yohannan vaka sayısının 1000'e kadar çıktığını tahmin ediyor. Ölüm oranı beklenebileceği kadar olmasa da yine de oldukça fazla. Bir gruptan bir hafta içinde 40 ölüm olduğu bildirildi. Ölülerin yol kenarlarında yattığına şahit oldum. Ölülerini sırtlarında taşıyan kadınlar gördüm. Hareket emri huzur içinde ölmelerine ve saygıyla gömülmelerine bile izin vermemiş. Oradayken yardım dağıtmadım. Yolda biraz tahıl toplamışlar. Ruslar 1200 somun ekmek dağıtıyordu. Yardımlar harman yerinde ve kapı kapı dolaşılarak yapılıyordu. Tam bir liste yaptım. Böylece yardım dağıtmaya hazır olduğumuzda elimizde sınıflandırılmış bir liste olduğu için üstesinden gelebiliriz. Haftalık istihkakla un ve buğday dağıtacağız. Adam başı maliyet yaklaşık 5 şahi. 1 şahi 4 pence olacak. Diğer yerlerden aldıklarıyla geçindiklerini gördüğüm sürece yardım dağıtmaktan sakınacağım. Yiyecek kadar yatak yorgana da çok ihtiyaç var. Açlıktan veya soğuktan ölmek arasında başka bir seçenek yok. Her biri 3,5 toman yani 12 şilin olan binlerce yatak yorgan almamız gerek. Yardım dağıtımında azami dikkati göstereceğime emin olabilirsiniz. Dağda kalanlardan başkaca bir haber yok. Bazılarının kaçmayı başaracağına dair ümit var ama hiç şüphesiz birçoğu ölecek. B. Bir misyoner tarafından daha sonraki bir tarihte gönderilmiş mektuptan alıntı. Dipnot isim çıkarılmış. Mutra'nın cemaatinden, dipnot Nasturi Kilisesi'nde Patrik'ten sonra ikinci sırada gelen bir mevki. Mutran ya da Matran, eşittir metropolist. Mutra'nın cemaatinden 150 veya daha fazla sayıda kişi aşağı indi. Bazı çocukların görüntüsü tam bir yoksulluk manzarasıydı. Ertesi sabah aralarında Mutra'nın ailesinden biriyle evlenen bir öğrencimizin de olduğu bir masa dolusu kadınla birlikte kahvaltı ettim. Bir yıl öncesine kadar 200 Türk onlardan çaldıkları yiyecekler sayesinde yaşıyormuş. Fakat sürüleri o kadar büyükmüş ki buna dayanabilmişler. Sonunda Türkler her gün 20 adamı sırtlarında onların evlerinden yağmaladıkları eşyalarla birlikte Musul'a göndermeye başlayınca sonlarının veya tehcirin yakın olduğundan korkmuşlar ve muhafızları birkaç kilometre uzaktayken bazı eşyalarıyla birlikte sessizce kaçmayı başarmışlar. C. Bir misyoner tarafından daha sonraki bir tarihte gönderilmiş mektuptan alıntı. Dipnot isim çıkarılmış. Salmas'taki bazı mültecilerin malları ve sürüleri varmış ama hastalıktan kırılmışlar. Yani işleri olsaydı bile çalışamazlardı. Benimle birlikte olan çocuklardan biri kalabalık arasında akrabalarını buldu. Amcalarından biri barakalarda yaşıyormuş. Amcasının 3 çocuğu birbiri arkasına ölmüş, derken karısı da ölmüş ve kendisine bakacak gene kendisinden başka kimse kalmamış. O kadar zayıfmış ki hiçbir şey yapamıyormuş, bir deri bir kemik kalmış. Fakat yine de bir iple sırtına bağladığı karısının cesedini taşımaya gayret ederek onu gömecek bir yer arıyormuş. Ona bir mezar kazmaya bile mecali yokmuş. Hikaye burada bitiyor. Çocuğun söylediğine göre adam tamamen çökmüş ve daha fazla konuşamamış. Çocuk da adama karısının başına ne geldiğini sormaya cesaret edememiş. Vaizlerimizden biri de 4 çocuğundan 3'ünü kaybetti. Sonuncusu da ben onu gördüğümde çok hastaydı. Karısı da abisini ve 2 kız kardeşini kaybetti ki bunlardan biri Fiske İlahiyat Okulu'nda öğrenciydi. 39. Hakkari'den mülteciler. Patrick Marşimo'nun bir akrabasının yazdığı 26 Eylül 9 Ekim 1915 tarihli mektup. Reverend F. N. Hazel tarafından aktarılmıştır. Dipnot, Patrick Marşimo'nun kız kardeşi Surma'nın Dr. Wigram'a yazdığı mektup. Canterbury, Asuri Misyonu Başkipostluk Organizasyon Sekreteri Mr. Hazel. Uzun zamandır size yazmadım. Bunun sebebinin Avrupa ile aramızdaki posta yolunun Türkiye ile devam eden savaş yüzünden kesilmesi olduğunu sanırım biliyorsunuz. Bildiğiniz gibi geçen yıllar boyunca Türklerle aramızda sıkıntılar oldu ama artık işin aslı anlaşıldı. Gavar ve Albe Hristiyanlarının sebepsiz yere öldürüldüklerini görünce sıranın bize de geleceğini düşündük. Savaşın her türlüsü uygulamaya kondu. O zamandan beri geçen aylar boyunca dağlarda mücadele ediyoruz. Ama başarılı olamadık çünkü Türk topçusu Kürtlere yardım ediyordu. Kurşunumuz bittiğinde tabii ki Türk topçusunun büyük gücü karşısında duramazdık. İlk önce Tiyari yıkıldı. Kazanabiliriz umuduyla dağlara çıkabileceğimizi düşündük. Fakat Türkler çok geçmeden Tikoma'nın çıkışını tuttular ve umutlarımız tükendi. Ya Türkiye'ye teslim olup öldürülecektik ya da canımızı kurtarmak için kaçacaktık. İkincisini yaptık. Yani kaçtık ama yine de milletin yarısı arkada kaldı. Şu anda Salmas Diliman'dayız. Tiyari ve Tikoma'nın büyük kısmı işgal edildi. Şimdiye kadar bu insanlardan bir haber alamadık. Yaşıyorlar mı, öldüler mi bilmiyoruz. Buraya kadar gelen mültecilerin birçoğu açlıktan ölüyor. Yatakları yok ve zaten birçok kişi de buraya gelirken yolda öldü. Burada olup da içinde bulunduğumuz durumu gözlerinizle görseydiniz halimize acırdınız. Bütün evler yıkıldı. Marşimo'nun evi ve sizin Koçanis'teki misyonerlik eviniz de dahil yakıldı ve yağmalandı. yabancı bir ülkede paçavralar içindeyiz ve açız. Sizin de misafir olarak gecelediğiniz evlerin çoğunda şimdi yatacak yatak bile yok. Mesela Malik İsmail'in ve Kıhivu'nun evleri. Bunların içinde en sefil olan Tıkumay'ın durumu. Son derece muhtaç vaziyetteler. Eğer yardım gelmezse milletin bütün yaşam ümidi sona erecek. Büyük çoğunluk açlıktan ölecek. Rus konsolosuna müteşekkiriz. Soğuktan ölmelerini önlemek için ahalinin köylere dağıtılmasına çalıştı. Zira hepsi açık havada ağaç altlarındaydı. Şubat ayında ben, Esther ve çocukları Malik İsmail'in evine gittik. Çünkü oranın güvenli olacağını düşünmüştük. Derken çok geçmeden Çumbar'da Tiyari'nin küçük bir köyü olan Daduş'a taşındık. Türk ordusu buraya yaklaşınca Tal'daki Mar-Oudişu Kilisesi'ne kaçtık. Geçtiğimiz her yerde giyeceklerimizin ve yatak yorganımızın bir kısmını bırakmak zorunda kaldık. Çoğu zaman açtık, geceleri yolculuk ediyorduk. Esther'in küçük çocukları yolda uyuyakalıyordu. 3 ay boyunca Mar-Oudişu'da kaldık. Bütün bu süre boyunca çarpışmalar gittikçe daha da yakınlaşıyordu. Kardeşlerimiz Dizan'da hala çarpışıyorlar. Yorgan ihtiyacından dolayı geceleri 3 ya da 4 kişi beraber uyuyorlar. Biz de gerektiğinde hemen yola çıkabilmek için elbiselerimizle uyuyoruz. Mar-Oudişu'da yiyecek durumu iyiydi ama uyku ve banyo şartları kötüydü. Hiç sabun yoktu. Sadece içmeye ve yemeye, kullanmaya yetecek kadar su vardı. Arada sırada tal köylerinden birine inip elbiselerimizi yıkıyor, banyo yapıyorduk. Koçanis'te sahip olduğumuz her şey götürüldü. Evimiz yıkıldı. Dizan'a birkaç yorgan getirmiştik ama yanımıza alamadık. Çünkü Kürtler katırlarımızı kaçırdılar. Herhalde bunlar komşularımıza, Kürtlere kaldı. Sadece yolda giyecek kadar giyeceğimiz vardı. Ama kışın soğuğu için bunlar yeterli değildi. Buraya gelirken yolda şimdiye kadar yokluk nedir bilmeyen bazı kadınların tamamen çıplak olduğunu gördük. Ancak soğuktan ölmelerini engelleyecek kadar giyeceklerimizi onlar arasında paylaştırdık. Bütün bu yıllar boyunca Tanrı'ya şükür durumumuz ruhlarımızın ıslahından öteye geçmedi. Ama en sonunda başımıza öyle bir şey geldi ki asla unutamayız. Kilisedeki son günlerimizden bahsediyorum. Kardeşim Paulus hasta olduğu için Dizan'a gitmiştim. İşaya da Mar-Oudişu'dan sıtma yüzünden hastalanmış. Dipnot, İşaya Surma'nın yürekten sevdiği en küçük kardeşi. Bu Türklerin Tıkuma önlerinde belirerek ilerlemeye başladıkları zamandı. Derken İşaya ölmüş. Marşimun onun ölümünden az önce oraya ulaşmış. Robi, Surma'nın kız kardeşi, Esther, Surma'nın erkek kardeşinin karısı, en büyük oğlu Theodor amcasından sonra Patrik olmuştur ve çocukları ayrılmayı en az isteyecekleri böyle acılı bir zamanda aileleriyle birlikte ağlaya ağlaya yola koyulmak zorunda kalmışlar. Cenaze için 2 papaz ve birkaç adamla birlikte sadece Marşimun kilisede kalmış. İşaya'nın bedenini ellerinden geldiği kadar hızla gömüp aceleyle ailelerinin peşinden gitmişler. Hızla yürüyerek Malik İsmail'in bulunduğu Daravar'a varmışlar. Romi ve Esther'le birlikte olan küçük çocuklar, Tanrı onları kutsasın, yardım almadan yayan yolculuk ediyorlarmış. Eğer ailemiz o gün Mar-Oudişu'da oyalansaydı bugün Türkiye'nin elinde esir olacaklardı. Onların ayrıldığının ertesi günü Türk ordusu kiliseye girmiş çünkü orada kaldığımızı biliyorlarmış. Fakat Tanrı'ya şükür kaçmıştık. Paulus daha iyi. Şu anda ailemiz Marşimun'la birlikte Diliman'da. Henüz bir ev tutmadık çünkü nereye yerleşeceğimizi bilmiyoruz. Burada bir kilise var. Mr. McDowell bizi görmek için Urmiye'den geldi. Yiyecek ve giyecek vererek bu insanlara ellerinden geldiği kadar yardımcı olmayı umuyorlar. Evimizde bıraktığımız eşyalar içinde en çok İngilizce kitaplarım için üzülüyorum. Bizim kendi dilimizdeki kitaplar saklanmıştı. Güvende midirler bilmiyorum. Sadece Dizan'da yaklaşık 40 tane bıraktım. 40. Hakkari'den mülteciler. Patrick Marshimo'nun kız kardeşi Surma'nın Diliman'dan Oxford'daki Mrs. Margolius'a yazdığı 1-14 Nisan 1916 tarihli mektup. Dipnot orijinali Pro bölü, Fo 96 bölü, 208 bölü, 426-432, A.S. Hoş mektubunuzu aldığıma çok sevindim. Bu mektubu uzun zamandan beri dört gözle bekliyordum. Sevgili dostum, İşaya'yı ne kadar sevdiğinizi bilirim. O da hep sizi sordu. Size Süryanice yazdığı mektubu alıp almadığınızı merak ediyorum. Koçanis'teyken savaştan evvel size yazmıştım ama bir cevap alamadım. Yoksa evden uzakta mısınız diye merak ettim. Yoksa Mr. Wigram ve Mr. Hazel Diliman'a gelmemizden bu yana yazdığım mektuplarımı almamışlar mı diye endişelendim. Korkarım ki adres yanlış olduğu için siz de yazdıklarımı almadınız. Son derece nazikane biçimde Hormitz'i soruyorsunuz. Ah, başına ne geldi bir bilebilseydik zavallı çocuğun. 20 Şubat veya 5 Mart 1915'ten beri kendisinden hiçbir haber alamadık. Mrs. Wigram'a Dr. Wigram'ın gönderdiği mektuplar vasıtasıyla bu çocuk hakkında bize bir şeyler söyleyip söyleyemeyeceğini sordum. Cevabı büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Büyük Rusya'nın hastalara yardım etmek için baş ettiği hastanelerin büyük faydası var. Artık insanlara iyi bakılıyor ve tabii hastalık da azalıyor. Fakat hastanelerin dışındakilerin içinde bulunduğu sefaletin boyutları, Rusya son zamanlarda bazı giyecekler de aldılar, İngiltere ve Amerika'dan yardım almalarına rağmen hayli büyük, hayatları çok fakir. Mr. Paul Shimon'un yakınlarda yazdığı raporu okuyacağınızı umuyor ve inanıyorum. Bir kopya da Mr. Hazel'a gönderildi. Yazılanların hepsi doğru. O raporda milletimizin sefaletini göreceksiniz. Hastane, para ve giyecek sağlayan Rusya gerçekten de daha fazlasını yapamazdı. Rus hükümeti hepimizden Başkale'ye gitmemizi istiyor. Kendileri için toprağı işlesinler diye halka öküz ve buğday verilecekmiş. Tabii Mar Shimon halka söyleneni ve de kendileri için en iyi olanı yapmaya sevk etmek istiyor. Bu çok iyi bir şey ama korkarım iki sebepten gerçekleşmeyecek. Birincisi yeterli öküz ve buğday alınması çok zor. İkincisi ekim yapmak için artık çok geç oluyor. Mar Shimon Paskalya'dan hemen sonra Hoya giderek General Churnazukov'la bu plan hakkında konuşmaya niyetli. İngiltere'ye gitmeyi çok istiyorum ama Mrs. Wigram bana dostlarımın bunun iyi bir fikir olmadığını düşündüklerini yazdı. Mektubunuzda Mr. Shipley vasıtasıyla bana yönlendirdiğiniz şey hakkında söylediklerinizi tam anlayamadım. Eğer fakirlere yardımı olacak bir şeyse çok memnun oluruz. İnsan London Times ve Church Times okumayı özlemeden edemiyor. Özellikle de Londra Piskoposu'nun vaazlarını. Sonunda ne olacak? Dünya temizleniyor mu? Sonuna kadar dayanan kim olacak? Yapabileceğimiz tek şey merhamet için dua etmek. Onun istediği olur. İster dost ister düşman olsun, ölen genç insanlara ve dünyanın sefaletine insan acısa da kalbim İngiltere'nin galip geldiğini duyma özlemi içinde. Tanrı'ya dua edelim de öyle olsun. David ve ben geçen Ekim ayında Urmiye'ye gittik ve sevgili Mr. Nisan'ın yanında kaldık. Beatrice ve annesinin yokluğunda Mr. Nisan'ın evi bana oldukça boş ve hazin gözüktü. Fakat Mr. Nisan eskisi gibi neşeli ve yardımsever. Gelini Nanayan, küçük oğluyla birlikte çok hoş gözüküyor. Yaşlılığında Mr. Nisan'a bir teselli olur. Samuel'in hala Amerika'da olması genç karısı için zor oluyor. Dua kitapları göndermesi için Mr. Nisan'a iki kere yazmıştım. Sağ olsun, nezaket gösterip gönderdi. İngiliz matbaası olmasaydı kilisemiz ne yapardı diye sık sık düşünüyoruz. Kilise kitaplarımızın neredeyse hepsi kayboldu. Mar Shimon küçük kağıtlar hazırlayıp kutsadı. Diliman'daki hemen hemen her papazda bunlardan bir tane var. Urmiye ve Hoy'da da durum aynı. Dizan'da en yiğitçe çarpışanların David, Zaya ve İshay olduğunu duymak sizi mutlu edecektir. Kürtler 12 ölü vererek 2 defa geri püskürtüldüler. 3. seferinde sadece 4 uşakla birlikte David ve Zaya düşmana karşı çarpışıp sahip oldukları az miktarda cephaneyi korudular. Dağlarda olanlar gördüklerim ve duyduklarım hakkında bir rapor yazmayı düşünüyorum. Ama şu küçük bahçede oynayıp bir Kürt sürüsü kadar gürültü yapan 10 çocukla olduğum sürece yapamam. Zavallı küçük çocuklar. David'in 2 oğlu 4 kızı, Romy'nin 3 kızı ve 2 oğlu olduğunu bildiğinizi zannetmiyorum. O kadar yaşlı göstermiyorlar değil mi? Çocuklar çocukların olması gerektiği kadar mutlular. Sadece evlerindeki kadar yeni elbiseleri olmadığı için üzülüyorlar. Özellikle de oğlanlar. Çünkü Noel'de yeni elbise aldıkları için Paskalya'da alamayacaklar. Paskalya'da sıra kızlarda. Pazara gitmek için de onlar için çok zor oluyor. Yeni oyuncaklar ve şekerler, Koçanis'te bunlar yoktu, görüyorlar ama paraları olmadığı için alamıyorlar. 4 erkek çocuğuna günde 4 saat öğretmenlik yapıyorum. Eğer gereken eğitimi alırlarsa gelecek vaat eden öğrenciler. Kızlar da alfabeyi okuyabiliyorlar. Romy ve Esther bu şartlar altında çok zorluk çektiler. Onlar için çok zor oldu ama oldukça cesurdular. Özellikle bu süre boyunca hamile olan Esther. Üstelik kaçışın son günü bebeğin her an gelmesi bekleniyordu. Neyse ki Tanrı merhamet etti de bebek biz Dilimana geldikten neredeyse 2 hafta sonra doğdu. Bir kız oldu. Helena adıyla vaftiz ettik. Esther için biraz endişeliyim, çok zayıf. Paskalya'dan sonra hem babasını, Mutra'nın da erkek kardeşi, ziyaret etmek hem de doktoru görmek için Urmiye'ye gidecek. Bütün bunların bana fazla geldiğini söyleyemem. Bazı sebepler olmasaydı Kürtler ve Türklerle aramızdaki mücadele hoşuma gidebilirdi. Tanrı'ya şükür zavallı milletimizin sefaletine üzülmek dışında şimdi hepimiz iyiyiz. Burada yaşamak bizim için çok zor. Sıradan ihtiyaçlarımız için bile paramız yok. Zaman zaman kapımıza açlıktan ayakta zor duran insanlar geliyor. İnsan onları nasıl geri çevirir? Fakat bütün dünya acı çekiyor. Onunla birlikte biz ve bizim milletimiz de çekmeli. Mr. Hazel'a gönderdiği 50 sterlinin Marşimu'nun eline geçtiğini söyleyebilir misiniz? Mutra'nın Türkler tarafından serbest bırakıldığını, oldukça bitkin ve zayıf olsa da sağ salim Urmiye'ye geldiğini de Mr. Hazel'a yazmamıştım. Aslında ülkemizi ve evimizi kaybettikten sonra Başkale'ye gitme fikri bir dereceye kadar hoşuma gidiyor. İsrailoğulları gibi göçebe olmak bize yakışır. Dipnot, burada İsrailoğullarının eski ayette anlatılan sürgün hikayesine atıfta bulunuyor. Çevirenin notu. Marşimun Musa olur, sakallı olmadığı için David Harun olamaz. Onun için beyaz sakalıyla sevgili ihtiyar peder Harun olur, ben de Meryem olurum. Ayinler için bir de çadır yapmamız lazım. Ona da Asuri tapınağı deriz. Muhtemelen ana yurdumuza ulaşmak için Kenanlılarla da daima mücadele edeceğiz zaten. Buraya gelip bizi yani yeni İsrail oğullarını görmek istemez miydiniz? Başkaledeki bütün evler yerle yeksan. Marşimun size ve Profesör Magolyut'a hayır dualarını gönderiyor. Biz de en iyi dileklerimizi... 41. Botan Bölgesi Nasturileri. Dipnot. Savaştan önce Urmiye Gölü ile Dicle arasında kalan bölgede her biri yaklaşık 30 bin kişilik 3 ana Nasturi topluluğu vardı. 1. Urmiye düzlüğündeki köylüler, 2. Zap Dağlıları ve 3. Botan Nehri ile Dicle'nin birleştiği noktanın etrafında Botan Bölgesi düzlüklerinde yaşayanlar. Bu belge ana yerleşim yerleri Dicle Mansuriya, Montsoriya üzerindeki Ciziret İbn Omar ve Şak olan 3. gruba dahil Nasturilerin neredeyse tamamının genel katlini anlatır. Urmiye Misyonerlik Merkezi'nden Reverend E.W. McDowell'ın Salmas'tan gönderdiği katliamdan kaçan, kendisinin de daha evvelden tanıdığı genç bir adamın getirdiği haberleri anlattığı 6 Mart 1916 tarihli mektubu. Amerikan Presbiteryan Kilisesi Yabancı Misyonlar İdare Heyeti tarafından aktarılmıştır. Botan bölgesinde genel bir katliam oldu. Diğerlerinin yanında bizim yardımcılarımız, vaizlerimiz, öğretmenlerimiz ve kilise için çalışan kadınlarımız da aileleriyle birlikte kurban edildiler. Bu haberleri getiren adamı ben şahsen tanıyorum. Bu genç adam Kürtlerin ve Türk askerlerin hükümetin emriyle Cizre'de dahil bütün köylerdeki Hristiyanları nasıl kılıçtan geçirdiklerini anlattı. Katledilenler arasında Hassan'daki kilisenin papazı Kaşa, papaz Mattai, en yaşlı ve saygıdeğer papazlarımızdan son zamanlarda bir evanjelist gibi çalışan Kaşa Eliya, emekliye ayrılmış Kaşa Sargis, Cizre'deki kilisemizin papazı Muallin Musa ve 16 yaşındaki oğlu Filip de varmış. Kendilerinden haber alınmayan 3 vaiz var. Bunlardan bir tanesi kendi köyü Monsorya kılıçtan geçirilirken muhtemelen öldürülmüştür. Bir diğeri Rabbi İshak'ta muhtemelen yaşıyor. Çünkü söylenildiğine göre bir Kürt ağasının nüfuzu sayesinde Rabbi İshak'ın köyüne dokunulmamış. Fakat bu ağanın onları uzun süre koruyamayacağından korkuluyor. Zira birçok kaynaktan gelen haberlere göre hükümet yardımsever Kürtleri emirlere uymadıkları takdirde cezalandırmakla tehdit ediyormuş. Kendisinden haber alınamayan 3. vaizin Musul'a kaçtığı söyleniyor. Oraya varıp varmadığı bilinmiyor. Ölümden kurtulan kadın ve çocuklarsa kaçırılmış. Bunların arasında yukarıda zikrettiğim kardeşlerimizin aileleri de bulunuyormuş. Muallin Musa'nın karısı ve iki kızı, Kaşa ve Eliya'nın kızları ve kilise için çalışan kadınlarımızdan Rabi Hatun, hepsi de Mardin ve Urmiye'deki okullarda öğrenciydiler. Kaşa Mattai kaçarken dağlarda Kürtler tarafından öldürülmüş. Kaşa Eliya ve Kaşa Sargis ve Şak köyünün diğer erkekleri köylerine hükümet tarafından yerleştirilen Türk askerleri tarafından öldürülmüşler. Hassan, Şak ve Monsorya'nın üç köyü protestandı. Düzlük'teki diğer bütün Hristiyan köyleri gibi onların da yıkılmış olmasından endişe ediliyor. Monsorya'dan birçok kadın Kürtlerin eline geçmemek için kendini Dicle nehrine atmış. Bana bu bilgileri veren adam kaçarken Mar Yohannan ve Mar Aka hala yaşıyorlarmış. İşin korkunç tarafı şu ki ilk katliamdan sonra Hristiyanların bir kısmını sağ kurtarmaya çalışan Kürtler olmuş ama hükümet buna izin vermemiş. Benim haber kaynağım bir Kürt ağanın yanına sığınmış. Hükümetten gelen bir haberci Kürtlere işlerini tamamlamalarını yoksa cezalandırılacaklarını söylediğinde bu Kürt ağanın yanında çalışıyormuş. Haber kendisine tarladayken verilmiş. Birkaç kişiyle birlikte dağlara kaçıp Van'a, oradan da buraya gelmiş. Bizim de çalışmalar yaptığımız Attil köyü sakinleri de Van'a kaçmış. Bu köyün vaizimizin ve bizim dostumuz olan Kürt ağası, katliamın bizzat hükümet tarafından bastırılması sebebiyle onları koruyamayacağını söylemiş. Musul'a kaçan da bu köyün papazı, muhtemelen karısının evinin bulunduğu Cizre ve Monsorya'ya uğramıştır. Orada öldürülmüş olabilirler. Onlardan hiç haber yok. Bu korkunç felaket bana anlatamayacağım kadar acı verdi. Ölenlerden çok kaçırılanların akıbeti beni üzüyor. Hep onları düşünüyorum. Sara, Hatun, Priscilla, küçük Nelly ve diğerleri, kendi kızım gibi bildiğim küçük kızlar, ne haldeler? Haber kaynağımın anlattıkları, kendisi de Van'a, oradan da buraya kaçan Cizreli bir kadın tarafından da doğrulandı. Aynı kadın, Sarah ve iki kızının serbest bırakıldıklarını ve en son Cizre'nin ötesindeki düzlükte muhtaç ve kendilerini bilmez halde dolaşırken görüldüklerini söyledi. 28. ayrımın sonu. Sayfa 385.